Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross.
Ayrım 47.
Şimdi Fransızlar da silah hırsızlığına göz yummaya başlamışlardı. Milliyetçiler Gelibolu'da Fransızların korumakta oldukları bir silah deposundan büyük ölçüde silah yağma etmişlerdi. Fransızlar buna karşı sadece saldırganların kendi nöbetçilerinden sayıca üstün olduğunu söylemekle yetindiler. Yunanlılarla çekişme halinde olan İtalyanlar, daha baştan beri milliyetçileri tutmakta ve şimdi de birliklerini çekmeye hazırlandıkları şu sırada onlara silah satmaktaydılar. Üstelik taşıyıcılara kendi müttefiklerinin kontrolünden sıyrılmak için yardım bile ediyorlardı. İngilizlere gelince, onlar da baştan beri silahların toplanıp saklanması işini pek sıkı tutmamışlardı. Bir İngiliz kurmayı genel karargâhta, yalnız Türklerin silahlarını alıp da Rumlarınkini bırakmanın haklı bir şey olmadığını söylemişti. Dipnot: Bu konuda komik bir olay da şudur. İtilaf devletlerinin Haliç kıyılarına yakın bir yerdeki silah depolarının kapısına her gece bal mumu mühürler konuluyor ama sabahleyin bu mühürler parçalanmış olarak bulunuyordu. Nöbetçilerin hiçbir şeyden haberi yoktu. Bir gece binayı gözetlemek için nöbet tutan bir İngiliz subayı, yan bahçeye bir keçi sürüsü sokulmuş olduğunu gördü. Bu sakallı yaratıklar kapıya yaklaşarak, İki tutam ot arasında bir de mühür yiyorlardı. Harold Armstrong, Turkey in Travail. Türkiye'nin doğumu. Fransızların Kilikya'daki yenilgisini ve bunu izleyen temizleme harekatını öğrenen Paris'teki delegeler, bir milliyetçi tehlikenin varlığını anlamaya başladılar. Lloyd George, Mustafa Kemal'den söz ederken, "Askeri intelligence'ımız, hiçbir zaman zekadan bu derece yoksun olmamıştı" demek zorunda kaldı. Dipnot: İngilizce'de intelligence, hem gizli servis hem de zeka anlamındadır. Çevirenin notu. Şimdi bile Kemal'in kendi adına mı, yoksa İstanbul hükümetinin emriyle mi davrandığını daha kestirememişlerdi. Lord Curzon bile ikisi arasında bu kadar yakın bir ilişkinin varlığını ancak şimdi anlamış olduğunu açıkladı. Bunu son aldığı raporlardan öğrenmişti. Mustafa Kemal, kurulması tasarlanan Ermenistan devleti içinde bir şehir olan Erzurum valiliğine atanmıştı. Ama onun resmi durumu ne olursa olsun, barış antlaşmasını hazırlarken bunu uygulamak yollarını da araştırmak gerekiyordu. Bu konuda düşüncesi sorulan Yüksek Komiser Amiral de Robek, yapılacak sert bir antlaşmanın %100 mukavemetle karşılanacağını, İtilaf devletlerinin bunu hesaplayarak İstanbul'daki durumlarını güçlendirmeleri gerektiğini bildirdi. Dipnot, sonradan Filo Amirali Sir John de Robek. Bunun üzerine Yüksek Kurul, Türkleri yola getirmek için bir kuvvet gösterisine girişmeyi tasarladı. Bu da Mustafa Kemal'in önceden sezmiş olduğu gibi, işgal kuvvetlerinin şimdiye kadar sadece var oldukları İstanbul'un büsbütün ve sıkıca işgali biçiminde olacaktı. Sivil yönetime yine karışılmayacak ama Harbiye Nezareti kontrol altına alınacak ve askeri bir sansür kurulacaktı. Yüksek Kurul gerçeğe pek de uygun olmayan bir teklif yapıyor, Mustafa Kemal'in Erzurum'dan azlini aynen istiyordu. İşgal barış antlaşması koşullarının uygulanmasına kadar sürecekti. Mustafa Kemal İstanbul'un yakın zamanda işgal edileceğini Fransızlardan öğrenmişti. Haberi Rauf Bey'e ulaştırarak milliyetçi liderlerin şehirden ayrılmaya hazır olmalarını bildirdi. Meclis ne olursa olsun İtilaf devletlerinin kararlarını dinlememeli ve çalışmalarını sürdürmeliydi. Ama gözde milliyetçilerden yeteri kadarının İstanbul'dakinin yerini alacak bir hükümet kurabilmek için Anadolu'ya gelmeleri gerekliydi. Bunların kaçışını kolaylaştırmak için Osmanlı Bankası'na para da yollamıştı. 16 Mart 1920 sabahı erken saatlerde İngiliz savaş gemileri karanlıktan yararlanarak Galata Köprüsü yakınlarına geldiler. İngiliz tankları İstanbul ve Beyoğlu sokaklarında dolaşmaya başladı. İngiliz askerleri karakolları, inzibat noktalarını ve başlıca resmi binaları işgal ettiler. Haber Ankara'ya milliyetçilere bağlı bir telgrafçı tarafından ulaştırılmıştı. Bu sabah Şehzadebaşı'ndaki Muzika Karakolu'nu İngilizler basıp oradaki askerlerle İngilizler müsaademe ederek neticede şimdi İstanbul'u işgal altına alıyorlar. Şimdi de Harbiye'nin işgalini haber aldık. Hatta Beyoğlu Telgrafhanesi'nin önünde İngiliz askeri olduğu fakat telgrafhaneyi işgal edip etmeyeceği meçhuldür. Dipnot: Bir tarih belgesi değerindeki bu telgrafların dili ve ifadeleri gerçeğe uygun olarak hiç değiştirilmeden bırakılmıştır. Kaynak Nutuk, çevirenin notu. Mustafa Kemal Ankara Telgraf Merkezi'nde oturmuş, telgrafları okuyor, katiplerine bunları özetlemelerini ve bütün komutanlara göndermelerini söylüyordu. Harbiye Nezaretinden de bir mesaj gelmişti. Sabah İngilizler basarak 6 kişi şehit ve 15 kadar da mecruh oldu. Şimdi İngiliz askerleri dolaşıyor. Şimdi içeri giriyorlar nizamiye kapısına. Teli kes, İngilizler buradadır. İstanbul Merkez Telgrafhanesi de olayları doğruluyordu. Paşa Hazretleri Harbiye Telgrafhanesini de İngiliz Bahriye askeri işgal edip teli kat ettiği gibi bir taraftan Tophane'yi işgal ediyorlar. Bir tarafta zırhlılardan asker ihraç olunuyor. Vaziyet vehamet kesbediyor. Sabahki müsaademede 6 şehit, 15 mecruhumuz vardır. Sabahki bizim asker uykudayken, İngiliz Bahriye efradı karakola gelip işgal etmekteyken, askerlerimiz uykudan şaşkın kalkınca müsaademeye başlanıyor. İşte Beyoğlu Telgrafhanesi de yok. Orasını da işgal ettiler galiba. Allah muhafaza buyursun, burasını da işgal etmesinler. İşte Beyoğlu Telgraf memurları müdürleri geldiler. Kovmuşlar. Bir saate kadar burası da işgal olunacaktır. Şimdi haber aldım efendim. Mustafa Kemal, Mebusan için bir haber aldınız mı? Mebusan telgrafhanesi muhabere ediyor mu diye sordu. Evet yapıyor cevabını aldı. O anda haberleşme kesildi. İngilizler merkezi işgal etmişlerdi. Dipnot: Mustafa Kemal daha sonra haberleri kendisine ulaştırmış olan Manastırlı Hamdi Efendi adındaki bu telgraf memuruna karşı teşekkürlerini açıkça belirtmiş ve Ankara'ya getirterek karargah telgraf memurluğuna atamıştır. Fransız ve İtalyan birlikleri başta harekata girişmiş değillerdi. Ama şehrin iyice İngilizlerin eline geçtiği anlaşıldıktan sonra onlar da katıldılar. Çok ölen olmamıştı. Yalnız İngilizlerin bir askeri bando mızıkacılarını silahlı asker sanıp öldürmeleri Türklere çok acı gelmişti. İşgal sabahı Nazır Fevzi Paşa da içlerinde olduğu halde bütün Harbiye Nezareti kurmay heyeti binanın önündeki meydanda durup beklediler. İngiliz subayları içeride arama yapıyorlardı. İngilizler bütün şehirde evleri araştırdılar, mezarlıklardaki kabirleri deşerek içinde silah saklı olup olmadığına baktılar. Gazete idarehanelerine girerek müdürlere yazacakları şeyleri dikte ettiriyorlardı. Sıkı bir sansür kurulmuştu. İşgalin nedenlerini açıklayan ve suçunu Türklere yükleyen bir bildirinin gazetelerde harfi harfine yayınlanması istendi. Bu emir bir gazete müdür yardımcısının hoşuna gitti çünkü içindeki harp kelimesi Ermeni söylenişine göre yanlış imla ile yazılmıştı. Böylece çevirinin bir Türk tarafından yapılmadığı okuyucuların da gözünden kaçmayacaktı. İşgal ordusu imzalı bu bildiri İttihat ve Terakki'nin suçlarını tekrarlıyor, sonra milli hareket içindeki İttihatçıların yeni suçlarını ortaya vuruyordu. İtilaf devletleri barış peşinde koşarken yeni bir savaş dönemine girmiş oluyorlardı. Böylece şehir geçici olarak işgal edilecek, İstanbul henüz Türklerin elinden alınmayacaktı. Ancak genel bir kargaşalık ve misilleme hareketleri görülecek olursa bu kararın değişmesi de mümkündü. Bir gazete güzel bir buluşla sansürün emrine uyarak işgali yorumlayacak yerde baş yazılarını eski İstanbul çeşmelerine ayırmış ve böylece bütün bu olup bitenleri protesto ettiğini halkın gözü önüne sermişti. İşgal sırasında 85 kadar mebus tutuklandı. Evlerinde bulunmayanlar ilk ağızda kurtulabilmişlerdi. Bunlardan biri de Rauf Bey'di. Sivas'ta almış olduğu kararı uygun olarak İngilizlerin kendisini mecliste yakalamalarını istiyor, böylece yabancıların haksızlığını ortaya sermeyi umuyordu. Rauf Bey'in bu görüşüne başka katılanlar da vardı. Bunlardan biri Halide Edip'in kocası Doktor Adnan Bey'di. Doktor Adnan kararını o gece eşine bildirdi. "Sen kendin hükümetler düşmanımız, milletler dostumuz demedin mi? İngiliz milleti ve parlamenter hükümetin en eskisi, milli bir cemiyete böyle bir şey yapılmasına engel olurlar." Dipnot, aslına uygundur. Halide Edip adı var. Türk'ün ateşle imtihanı, çevirenin notu. Daha kadınca ve gerçekçi bir görüşe sahip olan Halide Edip, birdenbire hayalimde Roma senatörlerinin Roma alınırken sükunla oldukları yerde oturduklarını gözlerimin önüne getirdim diyor. Anadolu'ya ne kadar çok kişi kaçabilirse o kadar iyi olurdu. Rauf Bey'in bir ortaçağ kahramanı gibi eğilmez olan karakterini bildiği için tutumunu iyi anlıyordu. Fakat Avrupa'da birbirinden ne kadar uyuşmaz ve feci şekilde ayrı iki cins insanlık standardı bulduğunu da açıkça görmeye başlamıştı. Böylece daha başkalarıyla beraber kocasını da yanına alarak gizlendi. Arkadan yeraltı örgütlerinin yardımıyla Anadolu'ya geçiş hazırlıklarına girişti. Meclis binasında Rauf Bey'in dostları kendisini boş yere kaçmaya zorluyorlardı. Kara Vasıf Bey ile Rauf Bey'in kılık değiştirerek kaçmaları için iki de er elbisesi bulup getirmişlerdi. Bunu ikisi de reddettiler. Rauf Bey neşeli görünmeye çalışarak, "Bırakın gelsin alçaklar," diyordu. "Buradayız işte." Aynı zamanda parlamentonun kendi kendine dağılması değil, işgal kuvvetleri tarafından dağıtılması gerektiğini ileri sürüyordu. Padişah Rauf Bey'in başkanlığında bir meclis heyetini saraya çağırmıştı. İki yanında süngü takmış İngiliz erlerinin sıralandığı sokaklardan geçerek Yıldız Sarayı'na gittiler. Sultan kendilerine yabancıların çok güçlü olduklarından söz ederek meclisteki laflarını tartarak söylemelerini öğüt verdi. "Bu adamlar," dedi, "her şeyi yapabilirler. Bu kadarını yaptıktan sonra durmazlar artık." Mebuslardan birçoğu yurtlarına olan bağlılıklarını belirterek karşı koymaya giriştiler. İçlerinden biri parmağıyla boğazdaki müttefik filolarını göstererek, "Haşmet Meap," dedi, "şu sular bu kafirlerin gelebilecekleri en son yerdir. Bundan öteye gidemezler. Anadolu çelik gibidir. Mücadelesinde başarıya ulaşacak." Padişah onlara bir kere daha dikkatli davranmalarını öğüt verdi. "İsterlerse," dedi, "yarın Ankara'da olurlar." Bunun üzerine Rauf Bey söz aldı. Misak-ı Milli'de belirtildiği gibi mesele saltanatı, hilafeti ve vatanı nasıl kurtarabileceğimizdedir. Milletin duygularını dile getirerek sizden, meclisin onayı olmadan hiçbir uluslararası antlaşmaya imza koymamanızı rica edebilir miyiz? Padişah kızgınlığını ayağa kalkarak belli etti. Bu ötekilerin de kalkmaları için bir işaretti. Sultan mebuslarla soğuk bir şekilde vedalaştı. Heyet meclise döndü. Görüşmeler başladı. Bir İngiliz müfrezesi koridora girmiş, meclis muhafızlarının Rauf Bey ile Kara Vasıf Bey'i yakalamalarını istiyordu. Salon bir anda karıştı. Rauf Bey, muhafızların meclise yöneltilen bu saldırıya karşı koymaları gerektiğini ileri sürüp duruyordu. Ama meclis reisi, muhafız komutanına silah kullanılmamasını emretti. İki milliyetçi şef, böylece tutuklanarak bir İngiliz zırhlısına, oradan da daha 150 kişiyle birlikte Malta'ya sürgüne gönderildiler. Aralarında mebuslar ve çeşitli suçlarla tutuklanmış olanlar vardı. Mustafa Kemal bu tevkiflere karşı misilleme olarak Anadolu'da kalmış olan bütün İngiliz subaylarının tutuklanmasını emretti. Erzurum'da bulunan Rawlinson da bunların arasındaydı.
Ayrım sonu.